Ayrım 19. Aklı Kemal 4. Cilt. Sinan Meydan. Sayfa 255. Türkçe ezan. Her şeyden önce ezan ibadet değil, ibadete çağrı olduğundan, dinde bir amaç değil araçtır. Ezan, İslam dininin en önemli sembollerinden biri, belki de birincisidir. Allah, Kur'an'da, Kur'an'ın Arap toplumu tarafından anlaşılması için Arapça gönderildiğini ifade etmiş, İmam-ı Azam Ebu Hanife başta olmak üzere, büyük mütefessirler de Kur'an'ın başka dillere çevrilebileceğini, hatta başka dillere çevrilmiş Kur'an'la namaz bile kılınabileceğini belirtmişlerdir. Bu nedenle ezanın başka dillere çevrilmesinin önünde hiçbir dinsel engel yoktur. Kur'an'da ezanın başka dillere çevrilemeyeceği hakkında hiçbir hüküm yoktur. Bu konuda sadece geleneksele aykırılıktan söz edilebilir. Türk tarihinde ilk kez Osmanlı döneminde 1880'lerde bazı camilerde Türkçe ezan okunmuştur. Macar halk edebiyatı bilgini İgnaz Kunoş 1885'te İstanbul'u ziyaret ettiğinde bazı camilerden Türkçe ezan okunduğuna tanık olduğunu belirtmiştir. Kunoş 1926 yılında İstanbul Darül Fünun'da verdiği bir konferansta Osmanlı'da İstanbul'da Türkçe ezan okunuşuna tanık olduğunu şöyle anlatmıştır. Gel şehzade başındaki sakin kahveler, direkler arasındaki kıraathaneler, biri söylerse öbürü dinler. Akşam da oldu. İkindi mumları şamdanlara dikildi. Şerefeye çıkan müezzinler kıble tarafına dönüp ellerini yüzlerini örtüp ince ince ezan okumaya başladılar. Yoktur tapacak, çalaptır ancak. İgnaz Kunoş'un bu gözlemlerini yorumlayan Profesör Doktor İlhan Başgöz şöyle demiştir. Demek ki ezanın Türkçe okunması da Atatürk devrinin icadı değilmiş. Daha 1880'lerde Şehzade başında ezanı hem de 13. yüzyıl Türkçesinden alınan sözcüklerle Türkçe okuyan müezzinler varmış. İlhan Başgöz, Türkiye'de laikliğin sosyal ve kültürel kökleri. Bilanço 1923-1998, Ankara 1998, Meydan AGE, sayfa 719. Atatürk ile Allah arasında adlı kitabımda belirttiğim gibi bu bilgi ne kadar doğrudur tartışılır. Ama şurası bir gerçek ki bazı Osmanlı aydınlarının Ali Suabi, Ahmet Ağaoğlu gibi hayal hanelerinde tıpkı Türkçe Kur'an gibi Türkçe ezan konusunun da bir yeri vardır. Meydan AG'ye sayfa 719. Atatürk dinde öze dönüş projesini geliştirirken Türkçe Kur'an, Türkçe dua, Türkçe hutbe konularında olduğu gibi Türkçe ezan konusunda da bir hayli araştırma ve inceleme yapmıştır. Okuduğu İslam tarihi ve dini konulu kitaplarda ezan başlığıyla özel olarak ilgilendiği anlaşılmaktadır. Örneğin Atatürk, Leon Caetani'nin İslam tarihi adlı eserini okurken ezan konulu şu bölümlerle ilgilenmiştir. Müminler her gün namaz kılmak üzere belli saatlerde peygamberin etrafında toplanıyorlardı. Muhammed bir zaman bunları Yahudilerin yaptığı gibi boru ile davet etmeyi düşündü. Fakat sonra bu fikri terk etti. Hristiyanlar gibi çan çalmayı tasarladı, hatta çan yaptırdı. Muhammed bu çanın takılı olacağı iki sırığın yapılmasına da karar vermişti. Fakat bu yenilik Müslümanların hoşuna gitmedi. Muhammed de fikir değiştirmek süratliliğini gösterdi. Atatürk'ün okuduğu kitaplar. Cilt 3, sayfa 310. Sayfa 163. Bu satırların altını çizen Atatürk, Yahudilerin yaptığı gibi cümlesiyle devam eden bölümün başına dikkat anlamında bir D harfi koymuştur. AGE sayfa 306. Atatürk şu satırlarla da ilgilenmiştir. Ömer ile Medine ile Abdullah bin Zeyd bin Salabe aynı rüyayı gördüler. Bunda Allah müminleri çan ile değil, insan sesiyle ibadete çağırmayı emrediyordu. Muhammed bu rüyaların doğru olduğunu kabul ederek ona uygun hareket etti. Bilal Habeşi, yüksek ve kuvvetli sesinden dolayı müminlerin namazı çağırmak için yeni bir vazifeyle görevlendirdi. İslamiyet'in ilk müezzini oldu. Hişam 346-348, Haldun 2. cilt, Zeyl 17, Hamis 1. cilt 404-405, Halebi 2. cilt 205-206, Buhari 1. cilt 160 VD, sayfa 164. Atatürk bu paragrafın başına bir çarpı işareti koymuş ve Ömer ile Medineli Abdullah bin Zeyd bin Salabe aynı rüyayı gördüler. Bunda Allah müminleri çan ile değil, İnsan sesiyle ibadete çağırmayı emrediyordu cümlelerinin altını çizmiştir. AGE sayfa 307. Atatürk daha sonra da şu satırları okumuştur dikkatlice. Buhari, Abdullah bin Ömer'e atfen şu hadisi zikrediyor. Müslümanlar Medine'ye geldikleri zaman ilk önce bir araya toplanmak adetleriydi. Namaz vaktini aralarında kararlaştırırlardı. Namaz için davete ihtiyaç yoktu. Çünkü Müslümanların toplanmasının ihtiyarı olduğunu gösteriyor. Zaten aynı hadis bunu aşağıda belirtildiği gibi teyit etmektedir. Bir gün bu mevzuya dair görüşüldüğü sırada birisi, Hristiyanların çanına benzer bir çan kullanınız dedi. Fakat başka biri ilave etti. Yahudilerin kullandığı boruya benzer boru daha iyidir. Bunun üzerine Ömer şunları söyleyerek sözleri kesti. Niçin içinizden birini sizi namaza çağırmaya memur etmiyorsunuz? Peygamber, ya Bilal dedi, kalk namaza çağır. Bundan açık suretle anlaşılıyor ki, Müslümanların namaza davet etmek fikri, peygamberden değil, Müslümanların kendinden çıkmıştır. Peygamber yalnız uygunluğunu kabul etmiştir. Müezzinin kim olacağını tayin etmiştir. Bu yeniliğin ruhu Ömer olmuştur. Sayfa 164-165. Atatürk önemli bulduğu satırların altını çizmiş, ezanı insan sesiyle okuma düşüncesinin Ömer'e ait olduğunu belirtildiği bölümün başını ve sonuna ikişer adet çarpı işareti koymuş ve tüm paragrafın başını ve sonunu dikey bir çizgiyle işaretleyerek ayrıca paragrafın başına bir D harfi koymuştur. AGE sayfa 308. Bu okumalarından açıkça görüldüğü gibi Atatürk, Buhari başta olmak üzere güvenilir hadis kaynaklarından alıntılarla ezanın kökenini anlamaya çalışmıştır. Cahit Hani'nin aktardığına göre Buhari ve diğer güvenilir hadis kaynaklarında ezanın doğrudan dinsel bir anlamı yoktur. Atatürk okumalarında ezanın Hazreti Ömer'in teklifi ve Hazreti Muhammed'in de onayıyla Müslümanların insan sesiyle namaza çağrılması olduğunu öğrenmiştir. 19. yüzyılda Osmanlı'da önce Ali Suavi, sonra da Ziya Gökalp ezanın Türkçe okumasından söz etmişlerdir. Ezanı Türkçe'ye tercüme ettirecek olan Atatürk, İslam dininde kutsal olanın ibadete çağrı değil, ibadetin bizzat kendisi olduğunu farkındadır. Atatürk bu kişisel hazırlıkları dışında Doktor Reşit Galip önde gelen din adamları ve 9 hafızıyla da Türkçe ezan konusunu görüşmüş ve sonunda ezanı da Türkçeleştirmesine karar vermiştir. Cumhuriyet gazetesi Türkçe ezan okunacak camileri birkaç gün önceden halka duyurmuştur. Örneğin Fatih Camii'nde okunacak Türkçe ezan haberi manşetten "Bugün Fatih Camii'nde Türkçe ezan okunacak" başlığı ile verilmiştir. İlk Türkçe ezan Atatürk'ün talimatıyla 30 Ocak 1932 tarihinde Hafız Rıfat Bey tarafından Fatih Camii'nde okunmuştur. 30 Ocak'ta ikindi ezanının Türkçe okunacağını duyanlar Fatih Camii'ne koşmuşlardır. Büyük bir kalabalık Fatih Camii önünde toplanmıştır. Hafız Rıfat Bey ezanı önce Arapça ardından Türkçe okumuştur. Allah büyüktür. Tanrı'dan başka tapacak yoktur. Ben şahidim ki Tanrım büyüktür. İlk kez Fatih Camii'nden halka duyurulan Türkçe ezan, ertesi gün öbür minarelerden de duyulmaya başlanmıştır. Türkçe ezan uygulaması çok kısa bir sürede bütün yurda yayılmıştır. Artık ezan vakitlerinde camilerden Tanrı uludur, Tanrı uludur. Şüphesiz bilirim, bildiririm ki Tanrı'dan başka yoktur tapacak şeklinde Türkçe ezanlar yükselmiştir semaya. İlk din kongresinden sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü Ocak 1933'ten itibaren bütün cami ve mescitlerde Türkçe ezan hazırlıklarına başlanmasını emretmiştir. Javşe, AGE sayfa 45. 1933 yılı Ocak ayında İçişleri Bakanı Şükrü Kaya bir genelge yayımlayarak Türkiye'nin bütün camilerinde ezanların Türkçe okunmasını istemiştir. Bozdağ, AGE sayfa 55. 1933-1941 yılları arasında ezanı Arapça okuyanların kanuni düzeni sağlamaya yönelik emirlere aykırılık suçundan cezalandırılmasına karar verilmiştir. 1941 yılında çıkarılan 4055 sayılı kanunla TC kanun 526. maddesine bir fırka eklenmiştir. Değişikliğe göre Arapça ezan ve kamet okuyanlar 3 aya kadar hapsedilecek, 10 liradan 200 liraya kadar para cezası ödeyeceklerdir. Sonuçta 1933-1950 arasında Türkiye'de camilerde ezanlar Türkçe okunmuştur. Ezanın Türkçeleştirilmesi bazı Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarının iddia ettiği gibi dine aykırı bir uygulama değildir. Ezanın Türkçeleştirilmesi namaza çağrının Arapça değil de Türkçe yapılmasıdır ki Müslüman Türklerin namaza Türkçe çağrılmalarından daha doğal bir şey de yoktur. Burada yanıtlanması gereken soru, insanları bilmedikleri bir dille mi yoksa ana dilleriyle mi namaza, ibadete çağırmak daha etkili, daha iyi sonuç verir sorusudur. Hiç kuşkusuz ana dilde yapılan çağrı daha etkilidir. Çünkü bu çağrı dinleyen tarafından her harfine, her zerresine kadar hissedilir. Ancak başka dilde yapılan bir çağrı, alışkanlığın yarattığı şartlı refleks dışında derin bir etki uyandırmaz. Şöyle de ifade edebilirim. Arapça ezan okunduğunda dinsel kültür ve alışkanlıklar etkisiyle buna saygı duyan, ancak anlamını bilmediği veya bilse bile hissedemediği için ibadete, namaza gitme konusunda içinde vicdani bir baskı, dürtü duymayan bir Müslüman Türk, ana dilinde okunan ezanı duyunca ne dendiğini anladığı ve hissettiği için içinde ibadete, namaza gitme konusunda vicdani bir baskı, dürtü duyacaktır. Kısaca Türkçe ezan, anlamı bilinse bile ana dilde olmadığı için hissedilemeyen Arapça ezanın ruhlarda yaratamadığı coşkuyu yaratacaktır. Bu nedenle ana dilde, dolayısıyla Türkçe ezan aslında dinin belki şekline değil ama ruhuna çok daha uygundur. Kur'an'ın ve Hazreti Muhammed'in bu konuda herhangi bir yasağı olmadığından ve dahası ezan ibadet değil, ibadete çağrı olduğundan, keza ana dilde ibadet bile İslam dinine aykırı değildir. Ezanı ana dilde, yani Türkçe okudan Atatürk'ü dinsizlikle suçlamak, her şeyden önce İslam dininin özünden habersiz olmak demektir. Ayrıca asla unutulmamalıdır ki, Atatürk bu ülkede ezanların susmaması için bir ölüm kalım savaşı vermiştir. Şu bir gerçek ki, o önce ezanların susmasını engellemiş, sonra da o ezanların anlaşılmasını sağlamıştır. Bir kişiyi ezanın anlaşılmasını sağladığı için dinsizlikle suçlamak anlamsızdır. Bu nedenle aklı başında bir Müslüman Türk'ün yapması gereken ezan konusunda Atatürk'e teşekkür etmektir. Evet, ezan İslam dininin bir anlamda evrensel sembolü olduğu için ana dile çevrilmeden orijinal dilinde de okunabilirdi. Atatürk de bu gerçeğin farkındadır. Ancak o, Türk'ün milli dini İslam tezi çerçevesinde İslam'ı her şeyiyle Türkçeleştirmek istemiştir. Kur'an'ı, hutbeyi, tekbiri Türkçeleştirip de ezanı Türkçeleştirmemeyi dinde Türkçeleştirme çalışmalarının yarım kalması olarak görmüştür. Türkçe ezan bütün ülkede benimsenmiştir. Ancak ezanın Türkçeleştirilmesini dinsizlik olarak gören bazı gerici çevreler de homurdanmaya başlamıştır. Yurt genelinde Türkçe ezanın okunmaya başlamasından kısa bir süre sonra 1 Şubat 1933'te Bursa'da küçük çaplı da olsa Türkçe ezana direniş meydana gelmiştir. 1 Şubat 1933'te başlarında Nakşibendi tarikatından Kazanlı İbrahim adında bir liderliğinde ortalama 300 kişilik bir grup Bursa Ulu Camii'nde ezanın Türkçe değil yeniden Arapça okunmasını istemiştir. Bu isteklerini Evkaf Müdürü geri çevirince topluca vilayete giden grup bu konuda valiye ısrar ettiği sırada polis olaya müdahale ederek 15 kişiyi gözaltına almıştır. Atatürk olayı haber aldığı sırada 22 günlük yurt gezisinin son durağı olan İzmir'dedir. Olayı haber alır almaz derhal İzmir'den Bursa'ya gelen Atatürk, yetkililerle yaptığı görüşmelerden sonra Anadolu Ajansı'na şu açıklamayı yapmıştır. Bursa'ya geldim. Olay hakkında yetkililerden bilgi aldım. Olay aslında fazla önemli değildir. Herhalde cahil mürteciler adaletin pençesinden kurtulamayacaklardır. Olaya dikkatinizi bilhassa çekmemizin nedeni, dini siyasete veya herhangi bir tahrike vesile edenlere asla müsamaha etmeyeceğimizin bir kere daha anlaşılmasıdır. Olayın mahiyeti esasen din değil, dildir. Kesin olarak bilinmelidir ki Türk milletinin dili ve milli benliği bütün hayatını hakim esas kılınacaktır. Atatürk'ün Bursa'daki Arapça ezan olayından sonra yaptığı bu açıklamanın sonundaki kesin olarak bilinmelidir ki Türk milletinin dili ve milli benliği bütün hayatına hakim esas kılınacaktır cümlesi her şeyi özetlemektedir. Türk milletinin dili ve milli benliği bütün hayatına hakim esas kılınacaktır diyen Atatürk, din dilinin Türkçeleştirilmesiyle neyi amaçladığını da çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. Atatürk Bursa'dan dönmeden önce gençlerle yaptığı bir görüşmede meşhur Bursa nutkunu söylemiştir. Atatürk bu nutkunda yeni rejimi koruyup kollama görevini gençlere vermiştir. Türkçe Kur'an, Türkçe hutbe, Türkçe tekbir, Türkçe ezan derken Hazreti Muhammed'e saygı ve hürmet ifade eden sözlerin yer aldığı salatın da Türkçeleştirilmesine karar verilmiştir. Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi'nin 6 Mart 1933 tarihli tebliği ile artık camilerde Hazreti Muhammed hakkında söylenen sözler salat da Türkçe söylenmeye başlanmıştır. Meydan AG'ye sayfa 721. Atatürk'ü anlayamadılar. Atatürk gerçek anlamda yalnız bir adamdır. Kurtuluş Savaşı'na birlikte yola çıktığı dava arkadaşları bile daha yolun yarısında onu yalnız bırakmış, hatta bazıları zaman içinde ona düşman olmuştur. En yakın silah arkadaşları bile devrime tam olarak inanmamıştır. Birçoğu hiç inanmamıştır. Kimileri saltanatın kaldırılmasına, kimileri cumhuriyetin ilanına, kimileri tarih ve dil tezlerine, kimileri dil devrimine karşı çıkmıştır. Kimileri gönülsüzce ikna olmuş gibi yapmış, kimileri Atatürk'ün yanında, yakınında bulunmanın nimetlerinden yararlanmak için devrimci geçilmiş, kimileri de azılı birer Atatürk düşmanı haline gelerek savaş açmıştır eski dava arkadaşına. Arkadaşları Atatürk'ü anlayamamıştır ya da yanlış anlamıştır. Örneğin Atatürk dinde öze dönüş projesine ve bu projenin en önemli ayağı olan din dilinin Türkçeleştirilmesine çok büyük bir önem vermiştir. Ancak ne onun arzusuyla bu çalışmalara katılanlar, ne çevresindeki aydınlar, ne de devlet adamları onun bu din merkezli çalışmalarını maalesef hiç ama hiç anlayamamıştır. Öyle ki laikliği dinsizlik, çağdaşlaşmayı batılılaşmak sanacak kadar anlayamamıştır. Atatürk'ün bütün düşüncelerden ve ideolojilerden beslenip kendi özgün düşünce sistemini ve ideolojisini yarattığını anlayamamışlardır. Atatürk'ün bir taraftan akıl ve bilim eşliğinde çağdaşlaşma idealine yönelirken, diğer taraftan nasıl olup da din ile bu kadar içli dışlı olduğuna bir anlam verememişlerdir. Bu nedenle döneminin aydınları onu anlatırken onu anlayamadıkları bazı özelliklerini ve bazı çalışmalarını görmezden gelmişlerdir. Örneğin Atatürk'ün Türk tarih tezini, güneş dil teorisini anlayamamışlar, anlayamadıkları için de doğal olarak anlatamamışlardır. Anlayamadıkları için anlatamadıkları bir başka konu da Atatürk'ün dinde öze dönüş projesi ve bu projenin en önemli ayağı olan din dilinin Türkçeleştirmesi çalışmalarıdır. Nitekim Atatürk 1924-1938 arasında sürekli üzerinde çalıştığı din dilinin Türkçeleştirilmesi konusuna Atatürk biyografilerinde neredeyse hiç yer verilmemiştir. Örneğin Atatürk'ün yanında yakında yer almış Falih Rıfkı Atay, ünlü Çankaya adlı Atatürk biyografisinde Atatürk'ün tarla bekçiliğinden aşklarına kadar her şeyini anlatmasına karşın nedendir bilinmez Atatürk'ün din dilinin Türkçeleştirilmesi çalışmalarına hiç yer vermemiştir. Falih Rıfkı Atay, Atatürk'ün Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye tercüme ve tefsir etmek istediğini, Türkçe Kur'an, dua, hutbe, tekbir konusunda Dolmabahçe Sarayı'nda İstanbul'un en seçkin 9 hafızını bizzat hazırladığını, Doktor Reşit Galip'in Türk'ün milli dini İslam tezini Ayasofya Camii'de tartışmalı olarak halka açıklatmak istediğini, 1932 Ramazan ayında İstanbul'un Güzide camilerinde halka Türkçe Kur'an, Türkçe dua, Türkçe hutbe okuttuğunu adeta sansürlemiştir. Atay, Atatürk ve din konusunu sadece laiklik adı altında incelemiştir. Şevket Süreyya Aydemir, 3 ciltlik ünlü Tek Adam adlı Atatürk biyografisinin 3. cildinin sonunda "Ben Luther olmayacağım" başlığı altında birkaç cümleyle de olsa Atatürk'ün 1932 yılındaki din dilinin Türkçeleştirilmesi çalışmalarından söz etmiş, 2 sayfa kadar da Atatürk'ün din konusundaki çalışmalarına yer vermiştir. Şevket Süreyya Aydemir, çok az ve çok yüzeysel de olsa Atatürk'ün dinde öze dönüş projesi kapsamına giren çalışmalarından söz etmiştir. Ancak bu çalışmalar karşısında şaşkınlığını da gizleyememiştir. Aydemir'den okuyalım. Gerçi bir aralık din işlerini de ele almak yolunda davranışları olmuştur. Ezan gibi Kur'an'ı da Türkçeleştirmek, Türkçe dualar yaymak, camilerden halk için bir kürsü gibi faydalanmak, dini musikiyi bir halk eğitimi vasıtası olarak kullanmak yolunda bir şeyler düşünmüştür. Bir şeylere girişmiştir. Fakat bu düşünce ve teşebbüsleri evvela bazı arkadaşları tarafından mukavemet gördü. Onlar bu işlerin ihmal edilişini, halk içinde yeni bir taassup dalgasının esmesi ve sosyal bünyede etkileri kaybolmaya başlayan mutaassıp unsurların su yüzüne çıkmaları bakımından daha faydalı görüyorlardı. Kaldı ki teokrasiye kaymadan ve laik devlet nizamı ile çatışmayan bir dini ıslahat hareketinin uygulama yol ve şartlarını bulabilmek de ayrıca çok söz götürür bir konuydu. Şevki Süreyya Aydemir, Tek Adam, Cilt 3, 22. basım, İstanbul 2007, sayfa 470. Usta yazar Şevki Süreyya Aydemir, gerçi bir aralık din işlerini de ele almak yolunda davranışları olmuştur, bir şeyler düşünmüştür, bir şeylere girişmiştir diye biraz da küçümseyerek anlattı Atatürk'ün din dilinin Türkçeleştirilmesi çalışmalarına. Önce Atatürk'ün bazı arkadaşlarının karşı çıktığını belirtmiştir. Aydemir, Atatürk'ün bazı arkadaşlarının Atatürk'ün bu din konulu çalışmalarının toplum içinde yeni bir taassup dalgasına ve mutaassıp unsurların su yüzüne çıkmasına yol açacağını düşündükleri için karşı çıktıklarını yazmıştır. Gerçekten de Atatürk'ün din konulu çalışmalarına Atatürk'ten başka sahip çıkan olmamış, dahası bazı arkadaşları bu çalışmalara gizli açık karşı çıkmış, her fırsatta işi yokuşa sürerek dinde öze dönüş projesinin yarım kalmasına yol açmıştır. Atatürk'ün din konulu çalışmalarına karşı çıkanların ve Şevki Süreyya Aydemir'in Atatürk'ün yapmaya çalıştığı şeyi anlayamadığının kanıtı yine Şevki Süreyya Aydemir'in şu cümlesinde gizlidir. Kaldı ki teokrasiye kaymadan ve laik devlet nizamıyla çatışmayan bir dini islahat hareketinin uygulama yol ve şartlarını bulabilmekte ayrıca çok söz götürür bir konuydu. Evet, Atatürk gerçekten de teokrasiye kaymadan laik devlet düzeniyle çatışmayan bir dini islahat yapabileceğine inanmıştı. Dinde öze dönüş projesini bu amaçla geliştirmiş, din dilinin Türkçeleştirilmesi çalışmalarını bu amaçla yapmıştır. Ancak ondan başka bu işe neredeyse hiç kimse inanmamıştır. 19. ayrımın sonu, sayfa 267.